Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Thank you. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14 Mehr 1401, Hicri Kameri 9 Rebiyül Evvel 1444 ve Miladi 6 Ekim 2022 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran'daki isyan hareketleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran masalları ve efsaneleri, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları ve Neşubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameli.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı muhbir Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkelerin ortak mirası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dünyanın Kanada'daki toplu mezarların skandalını unutmadığını belirtti. Hoy ilçesinde depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin işgal topraklarındaki büyük elçisini atadı. Filistinli direnişçiler dün Batı Şeria'da 22 direniş eylemi gerçekleştirdi. Ve Kremlin, OPEC Plus grubunun kararının petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir bugün Moskova'da düzenlenen Hazar Denizi Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Tahran Komisyonu'nun Hazar Denizi'nin çevresini korumak için uygun bir hukuki çerçeve olduğunu belirtti. Muhbir sözlerinin devamında Hazar Denizi'nin kıyıdaş ülkelerin ortak mirası olduğuna temasla bu mirasın gelecek nesiller için korunması gerektiğinin altını çizdi. Son senelerde Hazar Denizi'nin su seviyesinde azalma olduğunu ve çevre tahribat sürecinin arttığını belirten muhbir, kıyıdaş ülkelerin Tahran Konvansiyonu uyarınca Hazar'ın kaynaklarını kullanmaya ilişkin yükümlülüklerine bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkelerin ticari ve ekonomik işbirliğinde ivme kazandırılması için ciddi iradeye sahip olduğunu belirtti. Muhbir, kıyıdaş ülkelerle parasal, bankacılık ve finansal gelişme için özel bir yönergenin hazırlanıp uygulanmasını ve petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri işbirliği komitesinin kurulmasını önerdi.
İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, Hazar Ekonomik Forumu, bu denizin komşu ülkeleri arasında geçişin gelişmesini yol açabilecek çok önemli bir alandır, dedi. İran'ın bildirdiğine göre, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Kafkasya ve Rusya'ya, Türkmenistan üzerinden de bağımsız devletler topluluğuna bağlı olduğunu belirterek, Hazar Ekonomik Forumu'nda 2030 yılına kadar 50 milyon ton ürün transitin gündemde olduğunu belirtti. Efendizade bu miktar karayolu, demiryolu, deniz ve hava yolu ile yapılıyor ve sınır dar boğazlarını ortadan kaldırarak ve malların geçiş süresini kısaltacak yeşil koridorlar oluşturarak bu amaca ulaşmak kolay olacaktır, dedi. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehriyar Efendizade, Rusların İran'ın kuzey ve güneydeki Çabahar ve Bender Abbas gibi limanlara yatırım yapmak konusundaki ilgilerine değinerek, şu anki teklifleri Rusya'nın daha iyi hale gelmesi için Rasht Enzeli demiryolu hattını tamamlamak ve malların gemiyle Enzeli limanına ve oradan da demiryolu hasılarıyla İran'daki diğer limanlara aktarılması yoluyla bir transit merkezi oluşturmak, dedi. Efendizade, Hazar Ekonomik Forumu'nun ikili ve çok taraflı anlaşmaların operasyonel hale getirilmesine odaklanacağını vurgulayarak şunları söyledi. İran, Çin'den Rus Avrupa'ya 60 milyon ton malın transferinde önemli bir rol oynayabilir.
Dünya Kanada'daki toplu mezar skandalını unutmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dünya Kanada'daki bir okul bahçesinde bulunan yüzlerce çocuğa ait toplu mezar skandalını unutmadı, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabından Kanada hükümetinin İran'ın güvenlik ahlak polisini kendi yaptırım listesine almasına tepki gösterdi. Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde: İnsan haklarının başkaları üzerinde siyasi baskı uygulamak için bir araç haline geldiğinde medya imparatorluğu insan haklarını sistematik olarak ihlal eden devletin insan hakları savunucusu olması için yardımcı oluyor. Dünya Kanada'da 150 binden fazla çocuğun ailelerinden zorla alınması ve bir okul bahçesinde bulunan yüzlerce çocuğa ait toplu mezar skandalını unutmadı. Başka ülkeler hakkında konuşmak ve başkalarına karşı iddia edilen meselelerin arkasına saklamak bu gerçeği değiştirmez. Dolayısıyla Amerika hükümetinin en yakın müttefiklerinden biri olan Kanada'nın insan hakları vitrininde bebek öldürme ve insanlığa kayıtsızlık göze çarpıyor.
Batı Azerbaycan vilayetinin Hoy ilçesinde etkili olan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay Cemiyeti ve diğer yardım güçleri depremzede vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Hoy ilçesinde meydana gelen depremde şimdiye kadar 1130 vatandaş yaralanmıştır. Bunlardan 115'i sağlık merkezleri ve hastanelerde tedavi altına alındı. İran Kızılay Cemiyeti ekipleri Hoy ilçesinin köylerinde depremin hemen ardından yardım ulaştırmaya başlayıp çadırlar kurarak enkaz kaldırma faaliyetlerine bulundular. Depremzedeler için gereken yardımlar ilgili kurum ve ekipler tarafından yapılmakta. Batı Azerbaycan eyaleti yetkililerinden Cafer Berzeger depremden 467 konutun zarar gördüğünü belirtti. Depremin ardından şimdiye kadar en az 40 artçı deprem kaydedildi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile ikili konulara görüştü. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı bugün Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek Tahran ile Şam'ın Suriye'de savaş sonrası dönemde ekonomik ilişkilerini geliştirme yolları başta olmak üzere iki tarafın ilgilendiği konuları ele aldı. Suriye'de bulunan İranlı bakan daha önce Suriye Başbakanı Konut ve Ekonomi Bakanları ile görüşmüştü. Suriye Başbakanı Hüseyin Arnuz, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile görüşmede İran İslam Cumhuriyeti halkı, hükümeti ve İslam İnkılabı rehberinin esirgemeden verdikleri yardımlarından dolayı teşekkür ederken Suriye hükümetinin İranlı firmaların bu ülkedeki projelere yatırım yapmasını istediğini vurguladı. Şam, İran İslam Cumhuriyeti başta olmak üzere kendi müttefiklerinin işbirliğiyle ülkenin ciddi biçimde zarar gören altyapı tesislerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki günlük COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 144.469'a, vaka sayısı ise 7.550.856'ya çıktı. COVID-19 hastalardan 136'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.327.155'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı hacı 80 gün esaretin ardından ülkeye döndü. İran vatandaşı Halil Dertmend'i karşılama merasimine çok sayıda vatandaş katıldı. Dertmend, Kurban Bayramı günü Kabe'den çekip yayınladı. Fotoğraf karesinde şehit Hacı Kasım Süleyman'ın resmi görülüyordu. Bu fotoğrafın yayınlanmasının ardından Suudi Arabistan güvenlik güçleri İran vatandaşı Dertmend'i gözaltına aldılar. İran diplomasi organı ve yargısı vatandaşı serbest bırakmak için aracı ülkeler üzerinden çabalarda bulundu. Sonunda Irak ve Umman Dışişleri Bakanlarının İranlı mevkidaşları ile telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ın İran vatandaşı Dertmend'i serbest bıraktığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararnameyle Türkiye'nin işgal rejimi İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan torunlar oldu. Torunlar 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Siyonist rejim İsrail'e büyükelçi ataması yaptı. Şakir Özkan torunlar Türkiye'nin 4 yıl aradan sonra Tel Aviv'e atadığı büyükelçi oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti. Buna göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğine getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da bir araya geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Prag'a gitmeden önce yaptığı açıklamada Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak için Prag'a gidiyorum. Orada ben Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor. Hiçbir şey değişmezse bunlar esasen barış gündeminin genel tartışmasına uyan ana toplantılar olacak ifadelerini kullanmıştı. Armen Pres, Paşinyan, Aliyev, Macron ve Michel ile dörtlü görüşme yapacağını bildirmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sabiha Gaffarova ile görüştü. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Şentop, Gaffarova ile görüşmesinde Ermenistan ile son çatışmalarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziyelerini iletti. Anadolu Ajansı'na göre Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden bir barış anlaşması imzalamaktan başka seçeneğin olmadığını belirten Şentop, Ermenistan'ın provokasyonlardan vazgeçerek bölgesel barış ve işbirliğine odaklanması gerektiğini her vesileyle dile getiriyoruz ifadesini kullandı. Azerbaycan topraklarına yeniden katılan bölgelerin imar edilmesi ve dönüşün sağlanması için başlatılan büyük dönüşten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Şuşa başta olmak üzere Karabağ'ın inşa sürecinin bir an önce tamamlanması bizi memnun edecektir. Şuşa beyannamesinin uygulanması barışın tesisi için önemli değerlendirmesini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Şuşa beyannamesinin barışın kalıcı olarak tesis edilmesi ve istikrar için önemini işaret etti. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Gaffarova da parlamentolar arasında ilişkilerin güçlenmesi için yapılabilecek ortak çalışmalara değindi.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşucu ile ilgili dedi. Televizyonda katıldığı bir canlı yayın programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu 120 teorisinin nerede olduğunu bildiğimiz için madem biliyorsunuz neden almıyorsunuz diyorlar. Çok ufak bir lokalde yüzlerce mağaranın olduğu bir coğrafya tasavvur edin. Biz oralara onların isimlerine yürenek bildiriler atıyoruz. Ailelerinin çağrılarını atıyoruz. Teslim olanların mektuplarını alıyoruz, atıyoruz. Bazen de annelerini getirip orada megafonlarla çağrı yapıyoruz dedi. Bakan Soylu ayrıca önümüzdeki ay yeni bir operasyonun daha yapılacağını belirterek Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili ifadeleriyle duyurdu. Uyuşturucu ile mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Soylu, ortalama uyuşturucuya başlama yaşı Türkiye'de ortalama 20 idi. Türkiye'de uyuşturucu kullananların %48'i evinde kullanıyor, 28'i metruk binalarda, %11'i arkadaşının evinde, %7-8'i akraba, %3'ü parklarda kullanıyor dedi.
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri bu sabah yaptıkları bir açıklamada iki sığınmacı botunun batması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İlk belirlemelere göre en az 15 kişinin cesedine ulaşılırken çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Midilli Adası açıklarında yaklaşık 40 kişiyi taşıyan iki sığınmacı botunun batması sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre olayda çok sayıda kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.
Filistinli direnişçiler ve devrimci gençler dün Batı Şeria'da 24 saat içinde işgal güçlerine ve Yahudi yerleşimcileri hedef alan 22 direniş eylemine imza attı. Başta silahlı çatışma ve ateş açma olmak üzere Filistinli direnişçilerin gerçekleştirdiği çeşitli eylemler sonucu 2 işgal askeri yaralandı. Nablus'ta Salim Kavşağı'nda ve Beit Furi kontrol noktasına ateş açan Filistinli direnişçiler Cenin'deki El Celem'e kontrol noktasına da el yapımı bomba attı. Kudüs'te Filistinli gençler işgal güçlerine Molotov kokteyli ve havai fişek attı. Surbahir beldesinde Filistinli gençlerin Molotov kokteyli attığı işgal güçleri merkezinde de yangın çıktı. Dün Kudüs'te Ramallah'ta, Selfit'te, Nablus'ta, Cenin'de ve El Halil'le 13 noktada işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken Filistinli gençler çatışmalar sırasında işgal güçlerine taşladı. Bu arada geçtiğimiz Eylül ayında Batı Şeria'da her türlü direniş eyleminde atış görüldüğü belirtildi. Filistin İnformasyon Merkezi'nin yayınladığı aylık rapora göre Filistinli direnişçilerin ve devrimci gençlerin geçen ay gerçekleştirdiği 833 eylemde bir Siyonist işgalci öldü ve bazıları ağır 49 işgalci de yaralandı.
Haber kaynakları Suri ordu birlikleri ile Amerikan askerleri arasında Kamışlı'nın güney etrafında çatışma yaşandığını bildirdi. Lübnan El Meyadin televizyon kanalının aktardığı habere göre Suriyeli kaynaklar Amerikan güçlerinin Haseke vilayetinde hava indirme operasyonu yaparak Kamışlı'nın güneyinde Suriye birlikleriyle çatışmaya girdiklerini, bu çatışmada bir kişi ölürken iki kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye birlikleriyle Amerika askerleri arasındaki çatışmanın Haseke vilayetine bağlı bir köyde vuku bulduğu ifade edildi. Amerikan güçleri Suriye'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerinde yasa dışı olarak bulunarak bu ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını yağmalamaktadırlar.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, OPEC Plus ülkeleri tarafından petrol üretimini kısıtlama kararlarının petrol piyasasına istikrar kazandırma amacı taşıdığını belirtti. OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus, grubunun enerji ve petrol bankaları özellikle Amerika'nın baskısına rağmen günlük petrol üretimini Kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. OPEC Plus ülkelerinin kararını değerlendiren Peskov, kararın Rusya veya başka bir ülke ile dayanışma sergilemek için alınmadığını, herkesin piyasanın istikrara kavuşmasına ilgi duyduğunu ifade etti. Bu arada OPEC Plus grubunun kararlarını eleştiren Amerika'nın Avrupa Birliği ülkelerinin Rus petrolüne taban fiyat uygulama teşvik ettiğini de anımsatan Peskov, bu tür kararların enerji piyasalarından geleceği üzerinde çok yıkıcı etkiler yaratabileceği ve neredeyse tüm ülkelere zarar verebileceği uyarısında bulundu.
Ve Japonya Savunma Bakanlığı ve Güney Kore Genelkurmayı Kuzey Kore'nin Japon denizi yönüne iki balistik füze daha fırlattığını duyurdu. Güney Kore Genelkurmayı kısa menzilli iki balistik füzenin Pyongyang yakınlarındaki Samsok bölgesinden yerel saatle 6.01 ve 6.23'te fırlatıldığını bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Benny Gantz ve Faysal Bin Farhan'ın eş zamanlı Bakü ziyareti konusunda. Siyonist Rejim Savaş Bakanı Benny Gantz'ın beklenmeyen Bakü ziyaretinin ertesi günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan'ın da Bakü'ye ziyareti ve mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüşmesine ilaveten Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşmesi ve Suudi Kralı Salman Bin Abdülaziz ve Veliaht Muhammed Bin Salman'ın mesajını ona iletmesi dikkatleri Azerbaycan Cumhuriyeti üzerine çekti. Farhan'ın ziyaret amacının Riyad-Bakü ilişkilerinin kuruluşunun 30. yıl dönümü olduğu açıklansa da bu ziyaretin gerçek amacının sadece bu olması pek olası görünmüyor. Siyonist rejimin savaş bakanının Bakü ziyaretinden hemen bir gün sonra Farhan'ın ziyareti ve bu ziyaretten bir gün önce de Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakü'de Azerbaycanlı mevkitaşı ile görüşmesi tesadüf olamaz. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın iki taraf arasında siyasi ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü münasebetiyle ziyaret gerçekleştirmesi yeterli bir neden olamaz. Bu nedenle Bakü'nün neden aynı anda Siyonist rejim ve Türkiye askeri delegasyonlarının veya Arabistan Dışişleri Bakanı'nın varış noktası haline geldiğini deşifre etmek için Batı Asya coğrafi ve siyasi ortamındaki bir dizi gelişmeye dikkat etmek lazım. Fars Körfezi, Kafkaslar ve hatta ötesindeki gelişmeler de burada anlam ifade ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bile bu durumun kökleri aranabilir. Batı Asya'da Siyonist rejim Filistin meselesini Arap ülkelerinin gündeminden çıkarıp Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası arenada bu hususu devre dışı bırakmaya çalışıyor. Siyonist rejim İsrail, Suudi Kralı Abdullah'ın barış planı da dahil olmak üzere bölgesel barış planlarını es geçerek Fars Körfezi ülkelerinden bazılarıyla ilişkilerini normalleştirdi ve Arapların onayını almak için sözde İbrahim'i anlaşmanın arkasına saklanarak İslam kamuoyunu, en azından Arap kamuoyunu muhalefetini engellemek için adım attı.
Bu yüzden de Siyonist medya işgal rejimi askeri heyetinin Bakü'ye ziyaretine İbrahim'i anlaşmaları doğrultusunda olduğu izlenimi bırakarak ziyaretin gerçek amacını örtbas ederek böylece Bakü işgalatındaki Filistin'de büyükelçilik açmaya ikna etmeye çalışırlar. Nitekim Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi yeni hükümetleri Arabistan'ın yeşil ışığı ile hızla bu yöne çekildiler. Bölgedeki pek çok uzman ve analistin de vurguladığı üzere Siyonist yetkililerin tutumlarında defalarca ilan ettikleri ve uyguladıkları gibi ana hedefi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaklaşarak ilişkilerini etraflıca genişletmektir. Siyonist rejimin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını kullanarak İran sınırına 7 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ'ın Zengilan bölgesinde dijital bir kent oluşturma kisvesi altında İran İslam Cumhuriyeti'ne meydan okumaya çalıştı ve tehdit oluşturmak istediği belirtilmektedir. Aslında Siyonist rejim bu bölgedeki casusluk ve terör üslerini güçlendirmek istiyor. İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tarım projelerinde su krizini yönetmeye yardımcı olma bahanesiyle bölgeye yerleşerek Aras Kor Havzası'nda anlaşmazlıklar ve su gerilimi yaratmayı planlıyor. Bu en önemlisi de Siyonist rejim Bakü'ye taarruz silahları satarak bu ülkeyi işgal ettiği toprakların kurtarılmasının ötesinde hedeflere itiyor ve Zengezur Koridoru projesinin veya NATO koridorunun uygulanmasına zemin hazırlamaya çalışıyor. Siyonist rejimin bu alanda izlediği hedeflerin bir kısmı Türkiye ve Arabistan'ın bölgesel hedefleriyle uyumludur ve Türk ve İsrail askeri yetkilileriyle Suudi Dışişleri Bakanı'nın da eş zamanlı ziyaretinin de sırrı bu alanda aranabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Ukrayna'nın Kırım'a saldırmasına yeşil ışık yakması konusunda. Amerika Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper gerçekleştirdiği basın toplantısında toplam 625 milyon dolar değerinde HIMARS roket sistemleri dahil acil askeri yardımlar Ukrayna'ya gönderildi dedi. Amerikalı yetkili HIMARS füzelerinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini yükselttiğini ve stratejik üstünlük sağladığını da iddia etti. Cooper şöyle devam etti. Ukraynalılar Kırım Yarımadası'nda silahlarımızı ve teçhizatlarımızı kullanma hakkına sahiptir. Çünkü bu bölge Ukrayna'ya aittir ve geri alım hakkına sahiptir. Görünüşe göre Amerika, Ukrayna'nın ana silah tedarikçisi olarak Ukrayna'nın dört bölgesinin resmi olarak Rusya ilhakından sonra 2014 yılında Rusya'ya eklenen Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere savaş kapsamını başka yerlere genişletmeyi planlıyor. Amerika son dönemde Ukrayna için 4 HIMARS füze sistemi ve ilgili mühimmat, mayınlar ve antimayın ekipmanı içeren 625 milyon dolar değerinde silah yardım paketini gönderdi. Bu, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerine ilhakını açıklamasından sonra ilk ve Eylül ayının başından itibaren ikinci silah yardımı paketidir. Ukrayna krizinin başından itibaren Washington, Kiev'e mali, silah ve diplomatik desteği hiç esirgemedi. Nitekim silah ve askeri yardımlar dahil 17,5 milyar dolarlık her türlü yardımı sağladı. Amerikan Kongresi ayrıca Ukrayna'ya kademeli olarak sağlanacak olan 40 milyar dolarlık güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlanmasını da onayladı. Amerika'nın temel amacı Moskova'yı Ukrayna'da askeri gücünün zayıflamasına ve Rusya'nın mali kaynaklarının tükenmesine yol açacak bir yıpratma savaşına sokmaktır. Bu nedenle Washington ve Avrupalı müttefiki İngiltere şimdiye kadar Kiev'e en büyük miktarda silah yardımı gönderdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika ve İngiltere eş başkanlığındaki Batı'nın Ukrayna'yı bir araç olarak kullandığına inanırken, Rusya'yı dizginlemek ve yormak için bir bataklık oluşturmak istediklerini vurguluyor. Biden hükümetinin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS füze sistemi teslim etmesi, aslında Ukrayna'daki savaşın mümkün olduğunca alevlenmesine yardımcı olmak ve Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere halihazırda Rus toprakları olan bölgeleri Ukrayna ordusunun hedefi haline getirmektir. Görünen o ki Amerika önemli menzile sahip isabetli ve çok öldürücü silahlar olan HIMARS füze sistemlerine göndererek Kiev'in Donetsk, Luhansk ve Zaporojiya ve Herson'dan oluşan dört bölgede yeni ilerlemeler kaydetmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Son dönemde Rusya bir referandum ve yasal prosedürler düzenleyerek Vladimir Putin'in yasama meclisinde imzası ve onay ile bu dört bölgeyi kendi topraklarına ilhak ederek bu bölgelere her türlü saldırıyı kendi topraklarına yapılan saldırı olarak değerlendirdi. Bu yüzden Ukrayna ordusunun Rusya topraklarının bir parçası olan söz konusu dört bölgeye büyük çaplı saldırısı tam bir felakete yol açabilir. Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanmasını istediğini ve bu nedenle Kiev'e milyarlarca dolarlık silah gönderildiğini ve göndermeye de devam ettiğini defalarca dile getirmiştir. Savaşın kapsamının genişlemesi ve bunun feci sonuçlarını artık herkes biliyor. Elbette bu son girişimler Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışma olasılığının artmasına ve büyük ölçekli bir savaşın ortaya çıkmasına yol açacaktır. Rusya'nın Amerika Büyükelçisi Anatoli Antonov, Amerika ve müttefiklerinin Kiev'e yeni silah tesliminin yalnızca uzun süre kan dökülmesine ve yeni can kayıplarına yol açmasına, aynı zamanda büyük çaplı savaşların riskinin de artmasına sebep olacağı, Rusya ile Batı arasındaki doğrudan askeri çatışmanın mümkün olabileceğini belirtiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, Siyonist rejimin El Cezire Haber kanalının Filistin asıllı Amerikalı Hristiyan muhabir Şirin Ebu Akile'nin Cenin'de herkesin gözleri önünde terör ve ölüm emrini vermesi ve şimdiye kadar da bu konuda ikna edici herhangi bir açıklama yapmadığı bir ortamda görünüşte İran'da Mehsa Emini konusunda sessiz kalmıştır. Fakat birçok kanıt bu rejimin Mehsa Emini ölümüyle ilgili itirazların bir kaos ve fitneye dönüşmesinden çok yararlandığını gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hatta ortalığı daha da karıştırmaya çalışan Farsça yayın yapan bir çok medyanın bu rejimin uşaklığını yaparak korsan rejimin yerine vekaleten çalıştığı görülmektedir sevgili dinleyicilerimiz. Son günlerde İran'da bazı aslında isyanlar nedeniyle ortaya çıkan bir kaos gündemi medyalara yansıdı. Burada çeşitli grupların, özellikle medya gruplarının propagandaları sonucunda şiddetli bir şekilde itirazlar meydana geldi. Tabii ki çeşitli konulara itiraz her ülkede herkesin hakkıdır ve İslam Cumhuriyeti de bu hakkı tanımıştır. Ancak protesto kaosa dönüştüğünde ve insanlar bu duruma kurban gittiğinde hikaye ve olaylar değişiyor değerli dinleyicilerimiz. Bugün sohbetimizde bu konuyu ve gündemi konuşmak istiyoruz. İran'ın dışında faaliyet gösteren yayın kuruluşlarının rolüne de kısaca bakacağız bu olaylarla ilgili. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim.
Sağ olun. Buyurun.
Şimdi sizin de bildiğiniz gibi saltanat yanlı gruplar ve münafıklar 44 yıllık İslam Cumhuriyeti'nin ardından hayallerinin paramparça olduğuna gören ve İslam Cumhuriyeti'nin rejimin karşıtı grupları arasında yer aldığını biliyoruz ve her iç olayı İran'da kaos ve güvensizlik oluşturmak için bir bahane olarak görüyorlar bunlar. Şimdi son günlerde çok yani acı verici olaylar gördük, İran'da yaşandı. Bazı gruplar bunları bir isyan eylemine dönüştürdü. Bankaları ve halka ait olan yerleri, kamu yerlerini ateşe verdiler. Siz genel olarak bu olaylarla ilgili bu isyanları nasıl gördünüz?
Siz düzgün qeydilədiniz, yani burada bir etiraz nümayişləri var her ölkənin xalqının. O ölkədə gedişatın dövlət idarəçiliyinə yaxud dövlət qanunlarına, keçirilən qanunlara etiraz var. Bəzən bu etiraz ola bilsin ki, yeni nəslər etiraz eləyir, yani keçmiş nəsli mümkün bir şey dəyərli bilir və ya ona uyğun yaşamağa şəraiti ondan uyğundur. Yeni nəsil bəzən olur ki, ona etirazı var. Yaxşı, bu etirazı bildirmək hər ölkənin, xalqının haqqıdır. Danılmaz haqqıdır. Bu danılmaz haqq da həm insan haqları, həm İran anayasasında da bu qeyd olunub, çox sərahətlə gəlib. Amma söhbət buradadır ki, aya bu etirazlar nə cür olmalıdır? Təbiidir ki, bu etirazlar müsaliməkamiz. Bu etirazlar başqa insanlara zərər yetirmədən, kamu əmvalına, malına zərər və xəsarət yetirmədən, başqa insanların canın xətərə salmadan, eyni halda əmniyyət qüvvələrinə ziyan vurmadan keçirilməlidir. Amma biz görürük ki, təəssüflə, bəzi ölkələrdə bu nümayişlər belə olunmur. Bunun səbəbi var. Ona qeyd etməmişdən əvvəl bunu da deyim ki, İranda olan indiki nümayişlərdə siz qeyd etdiyiniz kimi media qruplarının çox böyük rolu vardı. Yəni bu media qruplarının rolu bunda keçmişdə olduğu kimi deyil. Ona görə ki, indi medianın insanlarda olan yani ulaşım vasitələrinin inkişafı ilə insanlarla bir-birlərinin əlaqəsi daha yüksəlib, daxil xarici keşvərdə olan, yani dışdan içdən olan insanların bir-birinə münasibəti daha yaxınlaşıb. İndi bu sosial mediyadan əlavə İran əleyhinə, yəni İran fars dilində və ya İran xalqları dilləri, İranda yaşayan xalqların dilində, kürt dilində, ərəb dilində, bəluç dilində, Azərbaycan dilində, başqa dillərdə İranla yayan media vasitələri, televiziyalar, yəni peç vasitəsi ilə olan televiziyaların sayı həddən artıqdır. Yəni Amerikadan, əsasən İngiltərədən və bölgədən yayılır. Bu vasitə ilə hətta Türkiyədə Türk peçinin üstündə də bəziləri var. Space-in də üstündə var. Yəni Azər Space-in də üstündə var Azərbaycan peçinin. Bunlar göstərir ki, bu media qrupları, yəni bir dənə televiziya qrupu yaratmaq ucuz bir şey deyil. Bir şey deyil ki, hər nəfər, hər kim, hər bir kəs eləyə bilsin, onu yola salsın. Bir televiziya kanalı yola salmaq və bunların bəzi hətta bir kanaldır, bir neçə kanaldır, yəni bir şəbəkədir, network yola salıblar. Bu yüzlərcə radio və televiziya kanallarını yola salmaq böyük bir para istəyir, bu yatırım istəyir. Bu para və pul hardan gəlir? Təbiidir ki, bu para və pul İran düşmənlərinin, İran və İslam düşmənlərinin vasitəsi ilə təmin olunur. Və bu təmin təbiidir ki, az deyil. Yəni, ildə Amerikanın dövlət büdcəsindən, ildə müəyyən qədər pul ayrılır qanunən, əşkara, İran əleyhinə propaganda aparmağa. Başqa ölkələrində həmçinin bu arada təbiidir ki, xəfiyyə təşkilatlarının da, yəni dövlət casusluq təşkilatlarının da bu haqda səyləri tam göz qabağındadır. Yəni İngiltərənin Səlman xalqları bölmək və onları tikap para eləmək, onların arasında nifaq salmaq təzə bir şey deyil. Bu millətlər arasında bir necə deyirlər, bir misala dönüb. Bir nümunə kimi göstərilir. BBC televizyonunun ya CNN-in bölgədə apardıqları nifaq hərəkətləri. İndi İran əleyhinə təbiidir ki, bir çox bunlardan da var. Hətta Şia adı ilə də var. Təbiidir ki, İmam Hüseyn adı ilə də var. Təbiidir ki, bunlar müntəzirdilər. İranda bir bəhanə olsun, bir hadisə baş versin, o hadisəni məlzəmə eləsinlər və dalda da qurduqları planı həyata keçirsinlər. Bu plan bəllidir ki, rejim dəyişilməlidir. Halbuki etirazlar hər ölkədə olur. Yəni, hətta ölümlər də olur. Polis əlində ölən vətəndaşlar da olur. Bu, hər yerdə olur bu. Hətta ki, bu ölkədə, o ölkədə ya Orta Doğu ölkələrində deyir ki, İndependent qəzetinin yaydığı xəbərə görə keçən 7 ayda, keçən 7 ayda yox, bu ilin, bu miladi ilin ilk 7 ayında 700 nəfər tək Amerikada polisin əli ilə qətlə yetirilib. Birbaşa qətlə yetirilib. Yəni, ayda 100 nəfər. Bu ayda 100 nəfər, gündə 3 nəfər üstdən artıq olur. Bunların hansı çıxır dünya mediasında, buna dövlət səviyyəsində münasibət bildirilir? Ola bilir, bəli, insan haqlarını müdafiə edən qruplar etiraz edir, başqa bəzi qeyri-dövlətli təşkilatlar etiraz edir. Vəli, hər halda dövlətlər buna bu rəsmi halətdə münasibət bildirmir. Vəli, biz görürük ki, İran əleyhinə olanda bunu dünyada bir cür qoparırlar ki, cəhənnə bir dram düzəldirlər ki, bir, məsələn, bu xanım qız İranda, bu xanım qızın fotun cərəyanında biz gördük. Yaxşı, elə bu fəqət İranda baş verir. Yəni, Fransada, İngiltərədə, Amerikada, başqa ölkələrdə baş vermir. Elə qulağımızın dibində dünənlər Əfqanistanda nə qədər uşaq bomba ilə parçalardı. Bu bombaları kim düzəldir? Bu bombalar Əfqanistanda düzəlir məcər. Ya Ərəbistanda ildə neçə yüz nəfər qadının boynu vurulur. Bunları kim? Bunlar nə olur? Bunlara niyə etiraz olmur? Heç dövlət səviyyəsində də başqadır. Bəs nəzərlər gəlir ki, burada bir başqa məsələ var.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini İrandakı son günlərdə meydana gələn isyanlar konusu ilə ilgili dinləmiş oldunuz. Söhbətimizin ikinci və son bölümünü yarın sizlərlə paylaşacağız. Bugünkü röportaja son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də baş verə biləcəyinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Hamas'ın Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu sözcüsünün açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti'nin talebi Amerika'da zalimce yaptırımlara karşı faaliyet gösteren ve haksız yere tutuklanan İranlı mahkumların serbest bırakılmasıdır dedi. İran İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Ebu'l-Faz Emuyi nükleer anlaşmaya değinerek bugün düzenlenen toplantıda COEP'in yenilenmesi müzakerelerinin son sürecine değinildi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullah İhan'ın açıklamalarına göre İran'ın batılı taraflarla iletişimi mesaj gönderimi sayesinde devam ediyor. Biz Avrupalı aracı sayesinde mesajlarımızı Amerikalı tarafa gönderiyoruz ve onların cevaplarını alıyoruz. Dışişleri Bakanı Emir Abdullah İhan Geriye kalan konular daha iyi bir şekilde anlaşılıyor ve Amerikalı tarafın gerçekçi davranarak İran'ın son tutumlarını anlamasını ve mantık çerçevesinde karşılamasını bekliyoruz dedi. Amerikalı tarafın medyadaki tutumlarının olumsuz olmasına rağmen pratikte onların müzakere sürecinde İran'la anlaşmaya ihtiyaçları olduğunu ilan etmelerine tanıklık ettik şeklinde konuştu. İranlı milletvekili açıklamasının sonunda toplantımızda Bakır namazıya dair de görüştük. Daha önce de belirttiğimiz üzere Bakır namazı İran'da mahkumiyet süresini geçirdi. Yaşı ve hastalığını göz önünde bulundurarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin isteği üzerine iyi niyetle tedavisinin daha iyi bir şekilde ilerleyebilmesi için zemin hazırladık. Tabii İslam Cumhuriyeti'nin de bu bağlamda talebi var. Amerika'da zalimce yaptırımlara karşı mücadele gösteren ve haksızca tutuklanan İranlıların serbest bırakılması gerekiyor ifadelerine yer verdi.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde İslam-İran İşleri Bakanı Ahmet Vahidi'nin İslam İnkılabı'nın köklerinin eskisinden daha da güçlendiğinin altını çizerek ülke güvenliğini savunanların halkın huzurunu muhteşem bir şekilde koruduklarını vurgulaması, Amerika'nın İran'a karşı hasmani politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Bahreyn gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn'in önde gelen din alimi Şeyh İsa Kasım bu ülke rejiminin seçmenlere ve özgürlükçü adaylara yolu kapattığına dikkat çekerek halife rejiminin Bahreyn halkını köleleştirmeye çalıştığını söyledi. Şeyh İsa Kasım yaptığı bir Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Hükümet her vatandaşı ve temsilcisini aktif olarak kölelik yoluna yönlendiriyor. Vatanının ve halkının akıbeti için Allah'tan korkan ve bu duruma karşı uyarıda bulunan kimse yok mu? Daha önce Şeyh Kasım Bahreyn halkına ve gençliğine hitaben yaptığı bir mesaja bu ülkede yapılacak olan parlamento seçimlerine katılmanın zalimlerin çıkar ve isteklerine uygun olduğunu ve halkın çıkarlarına aykırı olduğunu bildirmişti. Bahreyn 14 Şubat 2011'den bu yana Ali Halife rejimine karşı bir halk ayaklanmasına tanık oldu. İnsanlar özgürlük, adaletin tesisi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve ülkelerinde seçilmiş bir hükümetin kurulmasını istiyor. Bahreyn'deki halk ayaklanması sırasında on binlerce insan şehit oldu veya yaralandı. Bahreyn rejimi ayrıca yüzlerce Bahreynliyi vatandaşlıktan çıkardı. İnsan hakları grupları muhalefeti bastırdığı için Bahreyn rejiminin defalarca kınarken ülkenin siyasi sisteminde reform talep etmiştir.
Hemşeri gazetesinde Saadet Partisi üyesinin İran ile ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Saadet Partisi üyesi Necmettin Çalışkan İran'ın Siyonist rejim İsrail ve Amerika'nın zorbalığı karşısında dik duruşunu takdir etti. Nükleer görüşmelerde İran'ın geri adım atmamasına değinen Çalışkan nükleer görüşmelerde İran'ın geri adım atmadığı duruşundan taviz vermediği buna karşın Batılıların bundan rahatsız oldukları sonucunda da İran'da dış mihraklar tarafından kaotik ortam oluşturmaya çalışılıyor. Dünyadan Siyonizme karşı direnen tek ülke net olarak İran'dır. İsrail'e karşı Filistin mücadelesinde dünyada açıktan destek veren ülke özelliğini koruyor. Lübnan'daki direniş gruplarına katkı sağlıyor. Bu nedenle Siyonizmin karşısındaki büyük kalenin direnişi olarak görülebilir değerlendirmesinde bulundu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini, ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Hayvanları konu alan öykülerde önemli olan konulardan biri öykülerin içeriğidir. Örneğin hayvanların dilinden anlatılan bir öyküde mutlaka bir ibret, açık bir ahlaki veya manevi bir hüküm yer almıştır. Bu gibi öyküleri daha iyi anlayabilmek için beşeri alemi en azından zayıf ve güçlü, zalim ve mazlum ilişkileri şeklinde hayvanların alemini indirgemek gerekir ki, öyküyü beşeri alemde yaşanan olaylara benzetebilelim. Bu gibi öykülerde güce aşırı derecede vurgu yapılması, hayvanların dünyasının doğal yapısı ve ilkelerine bakıldığında kaçınılmazdır. Dolayısıyla bizler de okur olarak hayvanların alemine hakim olan ilişkileri, beşeri toplumlara hakim olan ilişkilerle aynı şekilde algılamalıyız. Gerçi bir arslanla, bir tavşanın ilişkisi güçlü bir insanla zayıf bir insan ilişkisine pek benzemez ama yine de mesajı iletebilmek için bu benzetmeyi kabul etmek zorundayız.
Hayvanların öykülerinde daha çok hayvan karakterleri yer aldığından öykülerin konuları daha çok insan ve hayvan alemlerinde ortak olan meselelere yöneliktir. Örneğin hırs, ihtiyaç, zayıf ile güçlünün ilişkisi ve bunun gibi şeyler. Öte yandan hayvanların öykülerinde bireysel ahlak alanında yer alan tevekkül, teslimiyet, fedakarlık, mertlik, acıma duygusu veya iyilik gibi konular yer almaz ve daha çok sosyal ilişkiler veya karakterlerin yüzleşmesiyle ilgili konular söz konusudur. Gerçekte bu tür öykülerde sözü edilen ahlak da dünyevi ahlaktır ve başkalarına galip gelmek, düşman ile yüz yüze gelmekten kaçırmak, düşmana güvenmemek ve hilesinden gafil olmamak gibi konular ve sosyal yaşamla ilgili ahlaki ilkelerden oluşur.
Thank you. Thank you.